Podcast dinle.
Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünya'nın Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar, bu bölümde konumuz Bitcoin ve kripto paralar ve çok önemli bir gelişme meydana geldi bu alanda. Onu detaylı bir şekilde size anlatmak istiyorum. Dünyada ilk kez bir ülke Bitcoin'i kendi merkez bankasının rezervine resmi olarak alacağını, almak niyetinde olduğunu en azından açıkladı. Bu ülke El Salvador. Açıklamayı da ülkenin başkanı Nayib Bukele yaptı. Cumartesi günü Miami'de düzenlenen bir Bitcoin konferansına bağlanarak burada bu açıklamayı yaptı. Açıklamanın fiyat üzerine ciddi bir etkisi olmadı. Bunun neden olmadığını da birazdan anlatacağım. Fakat neden uzun vadede çok önemli bir hadise olduğunu da birlikte şimdi inceleyeceğiz. İşte El Salvador Başkanı dedi ki hem Bitcoin'i ülkemizde yasal ödeme aracı haline getireceğiz, hem de Merkez Bankası'nın Bitcoin almasını sağlayacağız. Bunları yapmak için bir yasa teklifini gelecek hafta ülkenin kongresine sunacağını belirtti Bukele. Tabii bu resmi olarak bir ülkenin Bitcoin alma, Merkez Bankası olarak Bitcoin alma kararı tarihi bir karar. Bu konuda hatırlarsınız 11 Şubat'ta eski IMF Başkanı ve şu andaki Avrupa Merkez Bankası Başkanı Fransız eski Maliye Bakanı Christine Lagarde çıkmıştı ve sanki kendi üzerine vazifeymiş gibi merkez bankaları Bitcoin almayacak, bu söz konusu değil diye böyle canhıraş bir açıklama yapmıştı. Ben de bunun aleyhinde hem tweetler atmıştım hem yazılar yazmıştım. Yani sana ne oluyor? Senin üzerine vazife mi? Kim sizi dünyadaki yüzlerce merkez bankası adına konuşma, hatta karar alma yetkisi verdi? Yani kadın IMF başkanı olsa bile böyle bir yetkisi yok. Avrupa Merkez Bankası olarak zaten böyle bir yetkisi yok. Yani kimi azarlıyorsunuz? Merkez bankalarının kendi bağımsız kararları ve bundan size ne diye buna karşı çıkmıştım. Ve daha 3 Haziran'da da hangi merkez bankaları Bitcoin alacak diye özellikle El Salvador tipi ülkelerin, Türkiye'de dahil bunlara, yani gelişmekte olan diye nitelenen, ki ben o nitelemeyi sevmiyorum, bu biraz aşağılayıcı bir niteleme, aslında bunlar geç sanayileşen ya da yeni sanayileşmeye çalışan ülkeler. Bu ülkelerin özellikle Bitcoin'e teveccüh gösterebileceğini ünlü varlık yönetim uzmanı Cathie Wood'un da görüşlerini aktararak detaylı bir şekilde CryptoNews.tr'de yazmıştım. Şimdi ama El Salvador haberi o Miami'deki konferansta böyle coşkuyla falan karşılandı. Fakat ben açıkçası bu habere pek de sevinemedim. Yani ülkenin El Salvador olmasına pek sevinemedim. Neden? Çünkü El Salvador ekonomisi çok küçük bir ülke. Yani nüfusu 6 milyondan biraz fazla. Yıllık üretimi 25 milyar dolar, yani gayri safi milli hasılası. Ve ülkede suç oranları çok yüksek. Hatta bazı değerlendirmelere göre mafya ülkesi. Ve bu açıklamayı yapan genç başkan, yani genç bir isim olması tabii burada bu kadar Bitcoin'e ilgi göstermesini belki açıklıyor. Fakat kendisi dünya kamuoyunda pek de böyle demokrat bir insan olarak bilinmiyor. Yani çeşitli hareketleriyle ülkedeki demokrasiyi aslında gerileten, gittikçe uzaklaşan bir otokrat olarak tanınıyor veya tanıtılıyor diyelim. O yüzden çok da ne oldu? Haberin geldiği saatlerde Bitcoin'de öyle bir alım, yükseliş falan olmadı. Bu tarz açıklamalar, yani Bitcoin Merkez Bankası tarafından satın alacak açıklamalarında ben en çok Fransa'da başlayan bir kampanyayı önemsiyorum. Burada milletvekilleri bir dilekçe hazırladılar ve bunu imzaya açtılar. Yani bir imza kampanyası başlattılar Mart ayında. Ve orada ülkenin merkez bankasının Bitcoin almasına izin verilmesi yönünde bir teklifleri, bir ricaları oldu. İşte bu parlamentoda bir yasa teklifi haline gelebilir önümüzdeki aylarda. İşte Fransa gibi, ne bileyim Kanada gibi, Avustralya gibi ülkelerin merkez bankalarının Bitcoin alması Bitcoin için çok daha faydalı olacaktır. Bu arada şunu da belirtmek lazım. Norveç ve Singapur gibi bazı ülkelerin varlık fonları, yani işte böyle emeklilik fonlarını falan desteklemek için kurulmuş ülkelerin varlık fonları dolaylı olarak aslında zaten Bitcoin alıyorlar. Yani Norveç varlık fonu dolaylı olarak işte MicroStrategy hisselerine yatırım yaptığı için aslında şu anda dolaylı olarak Bitcoin sahibi ve Singapur'un yine Temasek isimli varlık fonu, daha önce bu kanalda bahsetmiştik. Büyük bir ihtimalle bir eski Goldman Sachs yöneticisinin iddiasına göre 2018'den bu yana direkt madencilerden Bitcoin alıyor. Şunu söylemek gerekiyor. Neden bu fiyatı yukarı itmese de tarihi bir karar yine de? Çünkü El Salvador bir başlangıç olacak. Yani bu düşünülemez diye işte Lagarde'ın ya da onun ruh ikizi Yellen'ın ortaya attıkları gibi düşünülemez diye dünya kamuoyuna pompalanan bu düşünce bariyerini kırmış oluyor. Yani aslında ne Yellen ne Lagarde başarılı insanlar değil. İşte görüyorsunuz Şubat ayında bir şey söylüyor. Daha üzerinden birkaç ay geçmeden dediği şey çöp oluyor Lagarde'ın. İşte ben aksini iddia ediyorum. Ben haklı çıkıyorum bir gazeteci olarak. İşte onun ruh ikizi Yellen yine işte 2017'deydi herhalde. Bir daha hayatımız boyunca kriz olmayacak açıklaması yapmıştı. Ben 2013'te yazmıştım. 2020'de kriz olacak diye. Yine ben haklı çıkıyorum. Ama ben ve benim gibi haklı çıkan ekonomistler, dünya kamuoyunu o düzeyde etkilemiyor da bu insanlar işte etkilensin, etkilesin diye bu başarısız aslında olan insanlar sürekli makamları yükseltiliyor ve bir yerlere getiriliyorlar ve onlar böyle bir düşünce bariyeri oluşturmaya çalışıyorlar. İşte bu düşünce bariyerlerini kırması açısından yine de El Salvador kararı tarihi bir karar. Başka ülkelere de bu seçeneği düşündürecek. Bitcoin'de bilimsel yatırımcılar alanında da böyle oldu. Yani 2013-14'te çok kayda değer olmayan yatırımcılar, hatta suça bulaşmış kişiler Bitcoin'e yatırım yaptılar. Fakat özellikle 2017'den sonra bu genele yayıldı. Tıpkı bu sene daha önceki bölümlerimizde işlediğimiz gibi Fidelity gibi çok büyük trilyonlarca dolar varlık yöneten bir kurumun benim ta 2019'da söylediğim şekilde bono yerine Bitcoin'i teminat olarak kabul edip bunun karşılığında dolar kredi vermesi tarihi bir hadiseydi. Çünkü yüzlerce trilyon dolarlık bono piyasasına Bitcoin'i açmış oluyor. Ama dünya medyası da kripto para medyası da bunu yeterince göremedi. Bu El Salvador kararı da bunun gibi bir şeydir. Yani bugün ne fiyatı etkiledi? O zaman Fidelity'nin kararı da fiyatı falan etkilemedi ama önümüzdeki aylar ve yıllar için çok önemli bir hadiseydi o. Bu El Salvador'da öyle. Yani El Salvador'un kararıyla birlikte her biri yüzlerce milyar dolar rezerve sahip olan merkez bankalarının aklına şimdi bu yapılabilir diye bir düşünce oluşacak. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim size. Bakın 2017 yılında Bitcoin 1000 dolarken bizim merkez bankamızın brüt rezervinin sadece %2.7'si. Bazı güya akıllı evveller de diyorlar ki Merkez Bankası zaten boş şu anda. Nereden Bitcoin alacağız? Arkadaşlar Merkez Bankası'nın net rezervi ekside. Brüt rezervi hala artıda. O zamanki brüt rezervin sadece %2.7'si ile 2,5 milyar dolarlık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolardan Bitcoin'e geçmiş olsaydı bugün büyük düşüşten sonra bile bu para 36 kat artmış olacaktı. Yani yaklaşık 100 milyar dolara yakın bir para Türkiye'nin elinde olacaktı. Türkiye'nin ne döviz ne cari açık ve benzeri sorunu olmayacaktı. Üstelik eğer yükseliş sezonunun bitmediği şeklinde verilerin ortaya koyduğu durum gerçekleşirse ve Citibank'ın aylar önce Forex müşterilerine yaptığı resmi 2021 sonu Bitcoin 318 bin dolara ulaşacak tahmini gerçek olursa o zaman sadece %2.7'lik bir risk alarak yaklaşık 800 milyar dolar bir büyük sermayeye ulaşacaktık. Ve bu büyük sermaye öyle büyük bir sermayedir ki Türkiye'yi birkaç yıl içinde doğru kullanılırsa Türkiye, Almanya, Japonya seviyesinde üretim yapan bir güç haline getirebilir bu kadar büyük bir para. Tabii akıllara en önemli nokta şu takılacak: doğru kullanılırsa. Zaten doğru kullanacak olan kişiler işte bu bilince ulaşmış olan kişiler olacaktır ancak diye düşünüyorum. Yani bu blockchain teknolojisinin önemini gören, Bitcoin'i Merkez Bankası'na bir rezerv varlık olarak almanın faydasını görebilenler muhtemelen bunu doğru kullanabileceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi başka hangi ülkeler Bitcoin'i Merkez Bankası rezervine katabilir ve bunun Bitcoin fiyatına bu sefer yukarı yönlü etkisi olabilir. Dediğim gibi en iyisi Fransa, Kanada, Avustralya, Singapur, Hong Kong gibi ülkelerdir. Ama bir başka etkili olabilecek aday ülkede Rusya. Rusya aslında çok soğuk bakıyordu Bitcoin'e, tıpkı İran gibi. Ama yavaş yavaş buna ısındığını görüyoruz ve çok önemli bir açıklama geldi 3 Haziran'da Rusya'dan. Rusya kendi varlık fonundaki dolar varlıklarının tamamını satacağını duyurdu. Ve bunun yerine euro, yuan ve altınla fiyat edeceğini duyurdu. Bu 186 milyar dolarlık bir fon ve yaklaşık %35'i şu anda dolarda. Rusya doları satarken euro, yuan, altın gibi bunun yanına neden Bitcoin'de eklemesin? Ve bunu bize düşündüren de ne? Bu açıklamadan 2 gün önce 1 Haziran'da Merkez Bankası Başkanı, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina dedi ki dijital paralar Rusya'nın finansal sisteminin geleceği. Bu da tabii ki Rusya'nın kendi dijital parasını da kastedebilir ama ne diyor? Dijital para demiyor, dijital paralar diyor. Yani burada bağımsız Bitcoin gibi ortak kullanım, dünya içinde ortak kullanıma sahip merkeziyetsiz dijital paraları da kastediyorsa işte burada bu boşalan yere belki bugün değil ama yakın gelecekte Rusya Bitcoin'i de koyabilir. Koyarsa işte bunun El Salvador'dan çok daha büyük bir etkisi olur. Bu arada bu düşünce Amerika'da da gelişme halinde. Elbette bir senatör Cynthia Lummis Bitcoin Amerikan rezervinde bulunarak Amerikan dolarını destekleyebilir diyor. Yani bu tıpkı altını kullandığımız gibi Bitcoin'de bu konuda kullanabiliriz diyor ki bu bir senatör tarafından ifade edildiği için hani sıradan birisi değil. Gelelim Bitcoin'in teknik durumu nasıl? Biraz da onu inceleyelim. Şimdi daha önce de belirtmiştim Bitcoin'de yükseliş sezonunun bittiğini bize veriler göstermiyor. Ama bu satışların devam etmeyeceği anlamına da gelmiyor. Satışlar devam edebilir. Realize edilmemiş kar ve zararların birbirine oranı gördüğümüz gibi mavi kısma gelmemişti. Mavi kısma gelseydi yükseliş sezonunun tepesini gördük anlamına gelirdi. Yeşil kısımdan aşağı sarıya doğru sarkmıştı. Bu durumda yükseliş sezonunun bittiğinden bahsedemiyoruz. Tabii yükseliş sezonunun bittiğinden bahsedemiyoruz ama yükseliş sezonunun ne zaman biteceğini de söyleyemiyoruz. Çünkü bu 2021'in sonu mu olur, 2022'ye mi sarkar, daha mı erken olur, daha mı geç olur? Bunu veriler bize şu anda söylemiyor. Aslında bu satış dalgasının Bitcoin'de bitmesi satmak isteyenlerin bitmesine bağlı. Yani Elon Musk'ı tamam söylüyoruz, çok işte piyasayla oynayan tweetler atıyor. Fakat farkındaysanız son Elon Musk bir tweet attı, işte 40 kalp falan. Bunun tam olarak Bitcoin'e karşı bir tweet olup olmadığı bile belli değildi. Oradan bir satış geldi ciddi manada. Sonra değiştirdi işte Bitcoin'deki profil resmini değiştirdi ve oraya bu sefer Bitcoin'i 100 bin dolara götüreceğini düşünenlerin koyduğu gibi bir lazer göz, lazer eyes figürü koydu. Ama bu satış dalgasını alıma çevirmedi. Yani demek ki Elon Musk'ın tweetlerine göre hareket etmiyor piyasa. Bir satış isteği var. Satış yapmak isteyenlerin bitmesi gerekiyor dibin bulunabilmesi için. Bunlar kim olabilir? Baksın mesela Ruffer diye önemli bir fon Kasım ayında 600 milyon dolar Bitcoin'e yatırım yapmıştı. Ve büyük oranda bu yatırımlarını Nisan ayında boşalttığını ve 1 milyar dolar üzerinde kar ettiğini açıklamış bu fon. İşte bu fon gibi daha önceden kar edip kendileri için çok inanılmaz oranlarda karlara ulaştığını düşünen yatırımcıların satışları şu anda aşağı doğru bir baskı oluşturuyor. Bunun tabii peşine küçük yatırımcılar da takılıyor. Daha da fazla düşer korkusuyla. İşte bu korkanların ve bu satmak isteyenlerin temizlenmesi lazım. Büyük bir ihtimalle büyük yatırımcılar bu Nisan ayı ortasındaki o tepelerde çıkmak istedikleri yerlerde çıktılar. Daha da düşer mi diye korkan küçük yatırımcıların zayıf ellerin temizlenmesi gerekiyor. Bu da temizlenir mi? Nerede temizlenir? Bunun için de teknik analize bakıyoruz. Şimdi teknik analizde en son bir üçgen formasyonu oluştu Bitcoin'de. Bu üçgen yukarı da aşağı da kırılabilir. Hatta işte 3 Haziran'da bu yukarı doğru bir kırmayı denedi fakat burada tutunamadı. Tekrar aşağı geldi üçgenin alt bandına. Bakın tam olarak şu trend çizgisinde tekrar destek buldu. Buradan şu anda 36'ya yakın, işte 35-500'lerin altına doğru sarkıp burada kalıcı olursa o zaman daha aşağılardaki seviyeler gündeme gelebilir. İşte bizim şuradaki kırmızı çok eskiden gelen trend çizgimiz var. Buraya doğru 23.000'lere doğru. Tabii öncesinde başka kademeler de var destek olarak çalışabilecek. Bakın şurası 33.000'ler. Tabii 30.000'de bir önemli destek var ve o da kırılırsa aşağı doğru 22-23.000'lere doğru gidebilir. Ama eğer buradan yukarı doğru bir gidiş sağlanabilirse o zaman da üçgenin şu üst bandı ilk önce direnç olacak 37.750'ler, sonra burada 40.000 seviyesi, 39.000-40.000 seviyesi yeşil trend çizgimiz ve 42.000 seviyesi 200 günlük ortalama, bunlar direnç görevi görecek. Bu 3 direnç de açılabilirse yukarıda 50.000'li seviyeler artık konuşulabilir hale gelecek. 50-52.000 seviyeleri konuşulabilir hale gelecek arkadaşlar. Tabii ki daha önceki bölümlerde de belirttiğim gibi videoları tam olarak izlemiyorsanız, işte yarım saat çok uzun, ben niye izleyeyim ki bu kadar şeyi diyerek kafadan salma iş yapıyorsanız videolar size yararlı değil, aksine zararlı olur. Ona dikkat etmeniz lazım. Eski videolarda da ben aslında bütün uyarıları yaptım arkadaşlar. Hem alım satım platformları hakkında, hem buradaki yatırım ilkeleri hakkında defalarca, beni iyi takip edenler bilir. Bu piyasada canınızı acıtacak paralarla yatırım yapmamak gerektiğini, ihtiyacınız olan paralarla yatırım yapılmayacağını defalarca anlattım. Bunları eğer kaçırıyorsanız, videoları tam olarak izlemediğiniz için işte burada zarar görebilirsiniz. O yüzden videoları lütfen tam olarak izleyin. Endişe etmeye gerek yok. Diyelim ki Bitcoin'de çok dipler görüldü. İşte 20 binler bile kırıldı, 10 binlere bile gitti. Yükseliş sezonunun hala devam etmesi için veriler elimizde bulunuyor. 2021-2022'de yükseliş sezonu yeni zirveler görebilir. 10 binlere bile düşse Bitcoin. Veya diyelim ki bu da görülmedi. Yükseliş sezonu bir başka bahara kaldı. O zaman da bir sıkıntı yok. Çünkü merkez bankaları çılgın gibi para basmaya devam ediyor arkadaşlar. Yani Bitcoin'in şu ortamda, bu merkez bankaları çılgın gibi para basmak zorunda oldukları ortamda uzun vadede, yani birkaç yıl içerisinde yatırımcısına zarar ettirmesi adeta imkansız gibi bir şey. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın. Podcast dinle.